Kazaklar. Yazan Lev Tolstoy. Çeviren Ahmet Ekeş. 8. ve son bölüm. 38. Lukaşka sokağa çıktığı zaman ortalık iyice kararmıştı. Tam bir sonbahar gecesiydi. Serin ve rüzgarsız. Alanın bir yanından kapkara selvilerin üzerinde altın renkli bir dolunay yükselmeye başlamıştı. İzbuşkaların bacalarından çıkan dumanlar birbirine karışıyor, köyün üzerinde bir örtü oluşturuyordu. Şurada burada tek tük pencerelerden ışık sızıyordu. Havada tezek, küspe ve duman kokusu vardı. Konuşmalar, gülüşmeler, türküler ve ay çiçeği çıtırtıları birbirine karışıyor, yalnız gündüzkilerden daha belirgin duyuluyordu. Karanlık içinde, çitlerin dibinde ve evlerin yanında öbek öbek beyaz başörtüler, kalpaklar seçiliyordu. Alanda dükkanın açık ve ışıklı kapısının tam karşısında Kazak gençleri ve kızlarının oluşturduğu kalabalık, siyah ve beyaz gölgeler halinde görünüyor, yüksek sesle söylenen türküler, kahkahalar ve bağırışmalar işitiliyordu. El ele tutuşmuş kızlar, alanda halka olmuşlar dönüyor, toz kaldırıyorlardı. Oldukça zayıf ve pek de güzel olmayan kızlardan biri türkü söylüyordu. Ormandan, karanlık ormandan, hayda luli, bahçeden, yeşil bahçeden, İşte çıkıp geliyor iki genç, iki genç, ikisi de bekar, bir yürüyor, bir duruyorlar, duruyor, kavgaya başlıyorlar. Karşılarına çıktı bir güzel kız. Çıktı karşılarına ve söyledi onlara, sizlerden birinin olacağım. Sarışın genci seçti sonra, sarışını, sarı saçlıyı. O da aldı genç kızı, sağ koluna taktı, götürdü, hora tepenlerin arasına götürdü. Arkadaşlarına göstererek övündü. Nasıl arkadaşlar, benim eşim bu. Yaşlı kadınlar yanlarında çevrelenmiş türküleri dinliyorlardı. Küçük kız ve erkek çocuklar karanlıkta birbirini kovalıyor, koşuşuyorlardı. Kazak gençleri arada öbek öbek toplanmış, önlerinden geçen kızlara takılıyor, bazen hora tepenlerin halkalarını bozarak aralarına giriyorlardı. Kapının önünde karanlık bir köşede başlarında kalpaklar ve sırtlarında çerkeskalarıyla duran Beletski ile Olenin çok hafif bir sesle konuşuyorlardı ama yine de sözleri duyuluyordu. Her ikisi de öteki kazakların dikkatlerini çektiklerini anlıyorlardı. Hora tepenlerin arasında kırmızı yarım kaftan giymiş tombul Ustenka ile yeni bir gömlek ve yarım kaftan giymiş Maryanka'nın biçimli vücudu yan yana duruyordu. İki erkek bu hora halkasından iki kızı nasıl çekip çıkarabileceklerini konuşuyorlardı. Beletski, Olenin'in yalnızca gönlünü eğlendirmek istediğini sanıyordu. Oysa Olenin kaderini değiştirebilecek olan cevabı bekliyordu. Ne olursa olsun yeter ki Maryanka ile yalnız kalsın, ona her şeyi söylesin istiyordu. Kendisiyle evlenip evlenmeyeceğini bir daha soracaktı. Gerçi bu sorun çoktandır olumsuz olarak sonuçlanmıştı ama yine de bir umut ışığı vardı içinde. Kıza tüm duygularını anlatabileceğini, onun da kendisini anlayacağını umuyordu. Beletski, "Neden bana daha önce söylemediniz bunu?" dedi. Sizi Ustenka'nın aracılığıyla birleştirebilirdim. Öyle garipsiniz ki. Ne yapayım? En yakın zamanda size her şeyi anlatacağımı umuyorum. Şimdi Allah aşkına onun Ustenka'lara gelmesini sağlayıverin yeter. İyi, kolay. Bu sırada önlerinden geçmekte olan Maryanka'ya takıldı iş olsun diye. Ne o, sen sarışın delikanlıya varacaksın öyle mi Maryanka? Demek Lukaşka'ya değil. Sonra onun vereceği karşılığı beklemeden Ustenka'ya yaklaştı. Birlikte Maryanka'yı da eve getirmesi için yalvarmaya başladı. Daha sözlerini tam olarak bitirmeden birden bir başka türküye geçildi. Kızlar birbirlerini çekerek dönmeye başladılar. Hem dönüyorlar hem de söylüyorlardı. Bahçenin arkasında, bahçenin arkasında bir genç yürüyor, dolaşıyor. Sokağın ta öteki ucuna değin gidiyordu. İlk geçişinde sağ elini sallıyor, işaret veriyordu ikinci geçişinde. Tüylü kalpağını sallıyordu. Üçüncü geçişinde ise duruverdi birden. Durdu ve dikildi olduğu yerde. Sana gelmek istiyordum, seni kınayacaktım. Peki niçin sevgilim bahçeye gezmeye gelmiyorsun? Yoksa sen sevgilim çalım mı satıyorsun? Eğer gelirsen sevgilim rahata kavuşursun. Görücü göndereceğim sana, isteyecekler seni, alacağım seni. Gözyaşı dökme ardımdan. Ben de biliyordum vereceğim cevabı ama yoktu cesaretim. Cesaret edemiyordum. Gezmeye çıktım bahçeye, çıktım yeşil bahçeye, sevgilime selam verdim, selam sana güzelim, al elimdeki mendili, al güzelim kabul et, beyaz ellerini al, beyaz ellerinle al, sev beni güzelim sev, ne yapacağımı bilmiyorum, sevgilime ne vereyim, büyük bir şal vereyim, ben bu şal için 5 kez öpeceğim seni. Nazarka ile Lukashka, hora halkasını yararak kızların arasına girdiler. Lukashka yanık bir sesle katılmıştı Türkiye. Kollarını açıp kapayarak ortada dönüyor ve ''Hadi en güzeliniz kimse o çıksın!'' diye bağırıyordu. Kızlar Maryanka'yı dürttüler ama Maryanka çıkmak istemiyordu. Türkü seslerinin arasında ince gülüşmeler, tokat sesleri, öpüşmeler ve fısıldaşmalar işitiliyordu. Tam Olenin'in önünden geçerken Lukashka kibarca başını önüne eğerek selamladı. ''Hey Dimitri Andreyeviç, sen de mi seyretmeye geldin?'' dedi. Olenin oldukça kararlı ve soğuk bir sesle karşılık verdi. ''Evet.'' Bu arada Beletski, Ustenka'nın kulağına eğilmiş bir şeyler söylüyordu. Ustenka cevap vermek istemedi ama zaman bulamadı. Ancak ikinci kez geçerken söyleyebildi. ''İyi, geliriz.'' ''Maryanka da gelecek değil mi?'' Olenin Maryanka'ya doğru eğildi. ''Geleceksin değil mi? Ne olur, hiç olmazsa bir dakikalığına gel. Muhakkak konuşmam gerek seninle. Kızlar gelirse ben de gelirim.'' Olenin yeniden eğilerek sordu. ''İstediğin cevabı vereceksin değil mi? Ne kadar da neşelisin.'' Maryanka uzaklaştı ondan. Olenin de peşinden gitti. ''Cevap vereceksin değil mi? Ne cevabı?'' Olenin onun kulağına eğildi. 3 gün önce sorduğum sorunun benimle gelecek misin? Maryanka düşünceye daldı. Sonra olur cevap veririm dedi. Bugün vereceğim cevabımı. Karanlıkta gözleri neşeyle ve tatlı tatlı parlıyorlardı Olenin'le. Olenin hep kızın peşinden gidiyordu. Onun yakınında olmaktan derin bir mutluluk duyuyordu. Ama tam bu sırada Lukashka geldi. Türkü söylemesini kesmeden kızı sımsıkı tuttu ve halkadan çıkartarak ortaya çekti. Olenin yalnızca ''Ustenka'ya gel'' diyebilmişti. Olenin sonra arkadaşının yanına gitti. Türkü bitmişti. Lukashka dudaklarını sildi, Maryanka da sildi, sonra öpüştüler. Lukashka ''Olmaz, 5 kez olacak'' dedi. O uyumlu hareketlerin, uyumlu seslerin yerini konuşmalar, kahkahalar ve düzensiz gidip gelmeler almıştı. İyice içmiş olduğu anlaşılan Lukashka kızlara çerez dağıtmaya başladı. Gülünç ve insanı çeken bilinçli bir çalımla ''Hepinize yetecek kadar var'' dedi. Sonra birden Olenin'den yana bakarak nefretle ekledi. ''Askerlerle eğlenmek isteyen varsa çıksın oradan'' dedi. Kızlar itişe kakışa Lukashka'nın elindeki çerezleri kapışıyorlar, gülüşerek birbirlerinin elinden almaya uğraşıyorlardı. Beletski ile Olenin geri çekilmişlerdi. Lukashka sanki biraz önceki eli açıklığına utanmış gibi kalpağını çıkardı ve gömleğinin koluyla alnındaki terleri silerek Maryanka'ya döndü. Biraz önce söylenen türkünün sözlerini tekrarladı. ''Yoksa çalım mı satıyorsun sevgilim, bana çalım mı satıyorsun?'' diye tekrarladı öfkeyle. Sonra Ustenka'yı da Maryanka'yı da kucaklayarak ''Eğer evlenirsen gözyaşı dökeceksin ardımdan'' dedi. Ustenka onun kollarından kurtuldu, elini kaldırdı ve olanca gücüyle Lukashka'nın sırtına vurdu ama kendi eli acımıştı. Lukashka ''Ne o? Yine girmeyecek misiniz horaya?'' diye sordu. Ustenka ''Kızlar isterse devam ederler'' diye cevap verdi. ''Ben eve gidiyorum. Maryanka da bize gelmek istiyor.'' Kazak, Maryanka'nın beline sardığı kolunu çekmemişti. Kızı kalabalıktan çıkardı ve bir evin köşesindeki karanlığa çekti. ''Gitme hayatım'' dedi. ''Son kez birlikte eğlenelim. İstersen kendi evine git. Ben de gelirim. Ne yapayım ben şimdi evde? Bunun adı bayram. Gezilip eğlenilecek. Ustenka'ya gideceğim. Ne olursa olsun yine de evleneceğim seninle. Olabilir. Zamanı gelince belli olur.'' Lukashka sert bir tavırla ''Ne o? Gidiyor musunuz?'' dedi. Sonra kıza sarıldı ve yanaklarından öptü. ''Hey çekil bakalım'' dedi Maryanka. ''Amma da yapışıyorsun.'' Ve kurtularak kaçtı ondan. Lukashka olduğu yerde kaldı, başını sallayarak sitemli bir sesle ''Ah kız, sonu kötü olacak bunun'' dedi. ''Gözyaşı dökeceksin ardımdan.'' Arkasını döndü ve öteki kızlara bağırdı. ''Hadi bakalım kızlar, oynayalım.'' Maryanka onun bu sözünden korkmuş, aynı zamanda da öfkelenmişti. Birden durdu. Neymiş o kötü olacak şey? Olacak işte. Ne olacak? Olacağı şu ki sen kiracın olacak o askerle geziyorsun. Beni de sevmiyorsun artık. İster severim ister sevmem. Sen benim ne babamsın ne de annem. Ne demek istiyorsun? Kimi istersem onu severim. Lukaşka, öyle öyle dedi. Ama bunu unutma olur mu? Sonra dükkanın önüne gitti. Hey kızlar diye bağırdı. Durmayın. Bir hora daha tepelim. Hey Nazarka koş çihir getir. Olenin Beleski'ye ne oldu? Gelecekler mi? Diye sordu. Şimdi gelirler diye karşılık verdi Beleski. Hadi biz gidelim. Eğlenti için hazırlık yapmamız gerek. 39. Olenin Beleski'nin evinden Maryanka ile Ustenka'nın ardından çıktığında hayli geç olmuştu. Genç kızın başındaki beyaz örtü sokağın karanlığında hemen göze çarpıyordu. Altın ışıklarını saçan ay bozkırın üzerine doğru iniyordu. Köyün üzerinde gümüş rengi bir sis vardı. Her yer sessizlik içindeydi. Hiçbir yerde ışık kalmamıştı. Yalnızca arada bir uzaklaşan kadınların ayak sesleri işitiliyordu. Olenin'in yüreği hızlı hızlı çarpıyordu. Alev alev yanan yüzü nemli havanın etkisiyle biraz serinlemişti. Gökyüzüne ve biraz önce çıktıkları eve dönüp baktı. Oradaki ışık da söndürülmüştü. Sonra yine önünde uzayıp giden kızların gölgelerine bakmaya başladı. Beyaz başörtü sislerin arasında kaybolmak üzereydi. Olenin yalnız kalmaktan son derece korkuyordu. Şu anda öyle mutluydu ki. Birden merdiven başından aşağı atladı ve kızların ardından koştu. Ustenka, ne yapıyorsun biri görecek dedi. Bir şey olmaz. Hemen Maryanka'ya koştu ve sarıldı. Maryanka karşı koymuyordu. Ustenka, öpüşmeye doymadınız mı? Dedi. Evlendikten sonra bol bol öpüşürsünüz. Hadi çekil git şimdi. Hoşça kal Maryanka. Yarın babana geleceğim. Onunla kendim görüşeceğim. Sen bir şey söyleme. Maryanka, ben ne söyleyebilirim ki? Dedi. İki kız koşarak kaçtılar. Olenin onları düşünerek yalnız başına yürüdü. Bütün geceyi Maryanka ile birlikte ocağın yanında baş başa geçirmişlerdi. Ustenka bir dakika bile olsun yanlarına gelmemiş, ya öteki kızlarla ya da Beleski ile ilgilenmişti. Olenin fısıltıyla konuşmuştu Maryanka ile. Benimle evlenir misin? Kız uysal ve neşe içinde cevap vermişti. Aldatıyorsun sen beni, evlenmezsin. Beni seviyor musun? Allah aşkına söyle. Maryanka gülmüş, sert parmaklarıyla Olenin'in elini sıkarak ''Niçin sevmeyeyim seni? Ne körsün ne de topal. Ne kadar da beyaz ellerin var. Bembeyaz, yumuşacık, tıpkı kaymak gibi. Ben şaka etmiyorum. Söyle bana, evlenir misin benimle? Niçin evlenmeyecekmişim? Babam verdikten sonra. Bak, unutma. Eğer beni aldatıyorsan aklımı kaçırırım. Yarın annenle, babanla konuşacağım. İsteyeceğim seni.'' Maryanka birden gülmeye başladı. ''Ne oluyorsun?'' ''Hiç güleceğim geldi işte.'' Bak sana doğruyu söylüyorum. Bir bahçe, bir ev satın alacağım. Kazaklara katılmak için dilekçe vereceğim. Öyleyse sakın başka bir kadın sevme. Çok kızarım buna. Olenin bütün bu sözleri düşünüyor, büyük bir zevkle tekrarlıyordu kafasında. Düşünürken bazen acı duyuyor, bazen de mutluluktan soluğu kesiliyordu. Acı duyuyordu çünkü Maryanka kendisiyle konuşurken yine her zamanki gibi uysal ve sakindi. Sanki yeni durum onu hiç heyecanlandırmamıştı. Sanki Olenin'e inanmıyor, ilerideki yaşamı hiç düşünmüyordu. Hem Olenin'e öyle geliyordu ki Maryanka onu yalnızca içinde bulunduğu anda, o andaki koşullar altında seviyordu. Gelecekte beraber yaşamayı aklının ucundan bile geçirmiyordu. Mutluluğunun nedeni ise açıktı. Kızın gerçekleri söylemiş ve evlenmeyi kabul etmiş olmasıydı. Olenin şöyle düşünüyordu. Evet, ancak o tam anlamıyla benim olduğu zaman birbirimizle anlaşabileceğiz. Böyle bir aşkı dile getirebilmek için sözcüklerin hiçbir değeri yoktur. Tüm bir yaşam gerekli anlamak için, tüm bir yaşam. Yarın her şey aydınlığa çıkacak. Artık ben yarından daha çok yaşayamam. Her şeyi söyleyeceğim babasına, Beleski'ye de, tüm köye de söyleyeceğim. Lukaşka'ya gelince, o başka bir alemdeydi. Uykusuz geçirdiği iki geceden sonra bu bayram gecesinde de öylesine çok içki içmişti ki ilk kez sızmış kalmış Yamka'nın evinde derin bir uykuya dalmıştı. 40. Olenin ertesi sabah her zamankinden çok daha erken uyandı. İlk anda aklına gelen de o gün yapacağı işler oldu. Derin bir sevinç içinde Maryanka'nın öpüşleri, sert parmakları arasında elini sıkması ve sonra şaşkın şaşkın "Senin ellerin ne kadar da beyazmış" demesi geliyordu gözünün önüne. Hemen yataktan fırladı, bir an önce ev sahiplerine gitmek ve Maryanka'yı istemek için can atıyordu. Güneş doğmamıştı daha. Olenin birden sokağın her zamankinden daha telaşlı olduğunu sezdi. Gidip gelmeler, atlıların geçişleri ve konuşmalar işitiliyordu. Çarçabuk çerkeskasını giydi ve merdiven başına fırladı. Ev sahipleri daha kalkmamışlardı. 5 kazak at sırtında gidiyorlardı. Aralarında yüksek sesli bir şeyler konuşuyorlardı. En önde geniş sarılı Kabardinski atına binmiş Lukaşka gidiyordu. Kazaklar durmadan konuşuyorlar, bağırışıyorlardı. Tam olarak ne söyledikleri bir türlü anlaşılamıyordu. Biri "Yukarıki gözetleme noktasına git!" diye bağırdı. Bir başkası "Daha çabuk tutalım elimizi, daha hızlı sürelim atları!" diyordu. "Şu kapıdan girersek daha çabuk varırız!" Lukaşka'nın bağırması duyuldu. "Evet, doğru söylüyor. Orta kapıdan gitmemiz daha iyi olur." Atı terlemiş, toz içindeki bir kazak "Evet evet, oradan daha çabuk varırız!" dedi. Lukaşka'nın yüzü akşamki içki aleminden ötürü kıpkırmızıydı. Biraz da şişmişe benziyordu. Başındaki kalpak arkaya, ensesine doğru kaymıştı. Sanki kazakların komutanıymış gibi emirler veriyordu. Olenin güçlükle kazakların dikkatini kendi üzerine çekebildi. "Ne oldu? Nereye gidiyorsunuz?" "Abrek yakalamaya. Şurada kumlukta pusu kurmuşlar. Hemen gitmemiz gerek. Oysa adamımız çok az." Ve kazaklar böylece bağırışıp çağrışmaya, bir araya toplanmaya devamla sokakta ilerlediler. Olenin birden eğer onlarla birlikte gitmezse hiç de hoş olmayacağını düşündü. Nasıl olsa erken dönerler diye düşünüyordu. Hemen giyinip kuşandı, tüfeğini hazırladı, doldurdu. Vanyusha'nın şöyle böyle eğerlediği atına atladı. Tam köyden çıkacakları sırada yetişebildi kazaklara. Kazaklar atlarından inmişler, bir halka halinde toplanmışlardı. Getirmiş oldukları çihir fıçısından tahta maşrapaya boşaltıyorlar, birbirlerine sunuyorlar ve geleneklerine göre bu yolculuğun iyi geçmesi için dua ediyorlardı. Aralarında genç, züppe bir kazak hastemeni vardı. O gün bir rastlantı sonucu köyde bulunuyordu ve bir araya toplanmış 9 kazağın komutanlığını kendiliğinden alıvermişti. Kazakların hiçbirinin bir rütbesi yoktu. Gerçi Astemen komutanlık taslıyordu ama yine de onlar yalnızca Lukaşka'nın sözlerini dinliyorlardı. Öte yandan Olenin'i aldıran yoktu. Hep birlikte yeniden atlara bindiler ve yola çıktılar. Olenin hemen Astemen'in yanına sürdü atını ve ne olup bittiğini soruşturmaya başladı. Her zaman ona karşı çok kibar davranan ve yakınlık gösteren Kazak Astemen'i bu kez oldukça soğuk, resmi ve gururlu bir tavır takındı. Olenin güçlükle onun ağzından bir şeyler öğrenebildi. Sonunda olup biteni tamamen öğrenmişti. Ortalıkta abreklerin olup olmadığını araştırmak için devreye çıkan bir müfreze, köyden 8 vers kadar uzakta, kumlukta birkaç dağlı abrekin pusuya yattığını görmüştü. Müfrezede bir uryatnikle 2 kazak vardı. Uryatnik, kazaklardan birini yardım istemek üzere köye göndermiş, kendisi ise gözetlemek üzere orada pusuya yatmıştı. Güneş artık yavaş yavaş yükselmeye başlamıştı. Köyün 3 vers kadar ilerisi baştan başa bozkırlarla örtülüydü. Dümdüz, insana acı veren, hep aynı biçimde uzayıp giden boş topraklardan başka bir şey gözükmüyordu. Kumların üzerinde yer yer hayvanların ayak izleri, ötede beride solmuş otlar, su birikintilerinin bulunduğu yerlerde bodur kamışlar vardı. Belli belirsiz, tek tük, kaybolmaya yüz tutmuş keçi yolları ve daha uzaklarda, ufukta Nogay göçebelerinin çadırları göze çarpıyordu. Başka da hiçbir şey yoktu. En ufak bir gölgenin bile bulunmaması, her yerin ıssız ve yabani oluşu şaşırtıyordu insanı. Bozkırda güneş batarken de, doğarken de kırmızı olur hep. Rüzgar estiği zaman kum tepeciklerini öteye beriye sürükler durur. Hava durgunsa tam bir sessizlik vardır. Bu öylesine derin bir sessizliktir ki insanı şaşkınlıktan şaşkınlığa düşürür. Şimdi de hava pusluydu. Her yer bir tuhaflık, bir yalnızlık duygusu uyandırıyordu insanın üzerinde. En hafif bir rüzgar bile esmiyordu. Atların ayak seslerinden, soluk alışlarından başka ses duyulmuyordu. Hem bu sesler bile güç duyulabilecek kadar zayıftı. Ve bir anda kesiliveriyor, ortalık yine derin bir sessizliğe gömülüyordu. Kazaklar çoğunlukla gürültü çıkarmayarak yürürler. Tüfek her zaman için şıkırdamayacak, tıkırdamayacak bir biçimde omza alınır. Yolda giderken tıkırtı çıkartan bir tüfek, o kazak için en ayıplanacak kusurlardan biridir. Topluluğa köyden iki kazak daha katılmıştı. Hep beraber yürürlerken birden Lukaşka'nın atı tökezleniverdi. Ayağı da bir çalılığa takılmış ya da burkulmuştu. Hayvan ileri doğru fırlayıvermişti. Böyle bir olay uğursuzluk sayılırdı. Kazaklar birbirlerinin yüzüne baktılar. Sonra önemsemediklerini göstermek için başlarını öte yana çevirdiler. Lukaşka hemen dizginleri kastı, sert bir tavırla kaşlarını çatmıştı. Dişlerini sıkarak kırbacını kafasının üzerinde şöyle bir savurdu. Besili Kabardinski türü at sanki ayağının üzerine basacağını bilemiyormuş ve o anda oradan kanatlanıp uçmak istiyormuş gibi şaha kalktı. Lukaşka kırbacı hayvanın geniş sağrısına birkaç kez indirdi. At o zaman dişlerini göstere göstere arka ayaklarının üzerinde bir iki adım yürüdü ve toplu halde giden kazakların yanından ayrıldı. Kazak astemeli, "Vay ne güzel at!" dedi. Beygir yerine at demekle hayvanı özellikle övmek istediğini anlatmak istemişti. Daha yaşlıca olan kazaklardan biri, "Aslan gibi!" diye onayladı onu. Kazaklar hiç konuşmadan kimi ağır ağır, kimi de atlarını tırısa kaldırarak ilerliyorlardı. O derin sessizliği, o ağırbaşlı ve resmi havayı yalnızca az önceki olay bozmuştu bir an için. 8 verstlik yol boyunca bütün bozkırda yalnızca bir arabaya rastladılar. Bu arabanın üzerine yerleştirilmiş bir nogay çadırıydı. Yavaş yavaş gidiyordu araba. Belliydi ki bir nogay ailesiyle birlikte konakladığı yerden başka bir yere göç ediyordu. Bu arada kurumuş bir dere yatağında bozkırda dolaşmış bir hayvanın pisliğini tezek olarak kullanmak üzere toplayan iki kadın da gördüler. Kadınlar topladıkları tezekleri sırtlarındaki hasır sepetlerin içine dolduruyorlardı. Üstlerindeki giysileri yırtık pırtık, kemikleri çıkmış, çelimsiz kadınlardı. Kubıtsk dilini pek iyi bilmeyen Astemen onlara bir şeyler sormaya başladı. Ama nogay kadınları bir şey anlamıyorlardı. Ondan çekindikleri de belli oluyordu. Belki de bu yüzden cevap vermiyor, durmadan birbirlerine bakışıyorlardı. Lukaşka ileri çıktı, atını durdurdu, oldukça serbest, rahat bir tavırla geleneklere uygun olarak selamladı onları. Nogay kadınları sevinmişlerdi anlaşılan. Lukaşka'ya sanki kendi kardeşleriymiş gibi serbest davranıyorlardı. Kadınlar kazakların gittikleri yönü elleriyle gösterdiler. "Ay ay kop abrek!" dediler sızlanarak. Olenin onların pek çok abrek dediklerini anlamıştı. Böyle şeyleri hiç görmemişti yaşamı boyunca. Yalnızca Yeroşka dayının anlattığı öykülerden öğrenmişti. Şimdi her şeyi görmek, kazaklardan bir adım bile geride kalmamak istiyordu. Hayran hayran onları izliyor, her söze kulak kabartıyor ve olan bitenleri kafasına yerleştirmeye çalışıyordu. Gerçi yanına dolu tüfeğiyle kılıcını almıştı ama kazakların kendisine hiç yakınlık göstermediklerini görünce işlere karışmamaya karar vermişti. Nasıl olsa kendi birliğinde yürekli olduğunu kanıtlamış sayılıyordu. Hem böyle olaylara katılmak isteğini duymayacak kadar da derin bir mutluluk içindeydi. Birden uzaklardan bir tüfek sesi işitildi. Astemen coştu. Kazakların nasıl gruplara ayrılacaklarını, abreklere hangi yönden yaklaşacaklarını belirtmek için emirler vermeye başladı. Ama buyruklarına kimsenin aldırış ettiği yoktu. Yalnızca Lukaşka'nın sözlerini dinliyorlar, yalnız ona bakıyorlardı. Lukaşka'nın yüzünde ve görünüşünde sakin, kendine güven duyan bir anlatım vardı. Kabardinski atına geniş adımlar attırarak ilerliyor, öteki atların oldukça önünden gidiyordu. Gözlerini kısmış, hep ileriye doğru bakıyordu. Atının dizginlerini sıktı, arkadakiler yanına gelince "İşte biri geliyor," dedi. Olenin tüm dikkatiyle baktı o yana ama hiçbir şey göremedi. Kazaklarsa hemen anlamışlardı gelenin bir değil, iki atlı olduğunu. İleri fırladılar. Olenin, "Bunlar abrekler mi acaba?" diye sordu. Ama kazaklar cevap vermediler. Çünkü onların gözünde düşüncesizce sorulmuş bir soruydu bu. Eğer abrekler ırmağın bu yakasında böyle atla dolaşsalardı, onlardan aptal kimse olamazdı. Lukaşka artık açıkça gözüken iki atlıyı göstererek ''İşte Rotka baba el sallıyor bize'' dedi. ''Bize doğru geliyor.'' Gerçekten de birkaç dakika sonra açıkça anlaşıldı gelenlerin devriyedeki Kazaklar oldukları. Uryadnik doğruca Lukaşka'nın yanına gitti. 41 Lukaşka yalnızca ''Uzaktalar mı?'' diye sordu. Tam bu sırada 30 adım kadar ilerlerinde kısa ve tok bir silah sesi işitildi. Uryadnik hafifçe gülümsedi. Başıyla ateş sesinin geldiği yönü göstererek ''Bizim Gurka oyalıyor onları'' dedi. Birkaç adım daha atınca Gurka'yı gördüler. Gurka bir tümseyin gerisini siper almış tüfeğini dolduruyordu. Can sıkıntısından karşıda başka bir kum tepeciğinin ardında gizlenmiş abreklere arada bir ateş ediyordu. Kazaklar ona yaklaşırken bir kurşun ıslık çalarak geçti yanlarından. Kazak asteğmeni sapsarı kesilmiş, ne yapacağına şaşırmıştı. Lukaşka hemen atından indi, dizginlerini başka bir kazağa verdi ve Gurka'nın yanına doğru ilerledi. Olenin de aynı şeyi yaparak eğile eğile onun arkasından koştu. Ateş eden kazağın yanına yaklaştıkları sırada iki kurşun daha vınladı tepelerinden. Lukaşka alay eder gibi baktı Olenin'e ve iyice eğildi. ''Bak bir daha ateş ederler sana Andreyeviç'' dedi. ''Hadi geriye git daha iyi. Senin burada bir işin yok.'' Ama Olenin ne olursa olsun abrekleri görmek istiyordu. Tümseyin ardından başını uzattığı zaman 200 adım kadar ilerlerinde kalpakları ve tüfekleri gördü. Birden bir duman göründü ve hemen ardından bir kurşun daha vınladı geçti. Abrekler dağın eteğinde bataklığın içinde yatmışlardı pusuya. Olenin nedense çok garip bulmuştu onların pusu yerini. Çünkü tüm bozkırdan ayrıcalığı yoktu. Ama abrekler buraya sanki başka yerlerden çok daha başka bir hava kazandırmışlardı. Lukaşka atının bulunduğu yere gitti. Olenin de onu izledi. Lukaşka, ''Bizim şu saman dolu arabayı almamız gerek.'' dedi. ''Yoksa hepimizi vururlar. İşte şu tümseyin ardında saman yüklü bir Nogay arabası var.'' Kazak astemeni onu dinliyordu. Uryadnik hemen kabul etti öneriyi. Saman yüklü araba getirildi ve Kazaklar arkasına gizlenerek kendilerine bir sığınak yaptılar. Olenin her yere görebileceği uzakta bir tümseye çıktı. Araba hareket etti. Kazaklar arkasına iyice sindiler ve sonra ilerlediler. Çeçenler 9 kişi kadarlardı. Yan yana diz dize oturmuşlardı. Ateşi kesmişlerdi. Her yer derin bir sessizlik içindeydi. Birden Çeçenlerin bulunduğu yerden dokunaklı bir türkü sesi geldi. Tıpkı Yeroşka dayının söylediği Ay da Lalay türküsüne benziyordu. Çeçenler anlamışlardı kurtulma umutları olmadığını. Kaçma olanağını ortadan kaldırabilmek için kemerleriyle birbirlerine diz dize bağlandılar. Tüfeklerini hazırlamışlar, ölüm türküsü söylemeye başlamışlardı. Kazaklar saman yüklü arabayla birlikte gitgide yaklaşıyorlardı. Olenin her an tüfeklerin patlamasını bekliyordu. Çevredeki derin sessizliği yalnızca abreklerin türküleri bozuyordu. Birden türkü kesildi, kısa süren bir ateş başladı. Bir kurşun arabanın ön tahtasına saplandı. Ardından da Çeçenlerin sövüp saymaları, bağırmaları duyuldu. Tüfek sesleri birbirini izliyordu. Kurşunlar ardı ardına arabaya saplanıyordu. Kazaklar onların ateşlerine karşılık vermiyorlardı. Ama bu arada hemen hemen 5 adım kadar yaklaşmışlardı Çeçenlere. Kısa bir an daha geçti. Sonra Kazaklar çığlıklar atarak arabanın iki yanından fırladılar. Lukaşka en öndeydi. Olenin yalnızca birkaç el tüfek sesi, bağırışmalar ve iniltiler işitebilmişti. Yalnızca duman ve kan görünüyordu. Daha doğrusu belki de ona öyle geliyordu. Birden atını bıraktı ve kendi de ne yaptığını bilmeden Kazaklarının yanına koştu. Gözleri bir dehşet perdesiyle kaplanmıştı sanki. Hiçbir şey göremiyordu. Ama her şeyin bittiğini anlamıştı. Lukaşka mendil gibi bembeyaz bir yüzle tüfeğini yaralı bir çeçene doğrultmuş bağırıyordu. ''Canlı olarak yakalayalım!'' Bu daha önce öldürmüş olduğu çeçenin kardeşiydi ve cesedi alıp götüren kırmızı sakallı abrekti. Lukaşka onun ellerini kıvırıyordu. Tam o anda çeçen birden kurtuldu ve tabancasıyla ateş etti. Lukaşka yere yuvarlandı. Karnından kanlar fışkırmıştı bir anda. Yerinden fırlayıp kalkmak istedi ama Rusça ve Tatarca küfürler savurarak yeniden düştü. Karnındaki kan gölü durmadan büyüyordu. Kazaklar hemen koştular ve kemerini çözmeye koyuldular. İçlerinden biri Nazarka ona yaklaşmadan önce kılıcını kınına sokmaya uğraşıyor ama hep yanlış yere geçiriyordu. Keskin kılıcı kan içindeydi. Kızıl sakallı, bıyıkları tıraş edilmiş Çeçenler ölü ya da delik deşik yatıyorlardı. Yalnızca çok iyi tanıdıkları biri, Lukaşka'ya ateş eden Çeçen ağır yaralıydı ve ölmemişti. Tıpkı bir atmaca gibiydi. Her yeri kan içindeydi. Sağ gözünün altından kan akıyordu. Dişlerini sıkıyor, sararmış, asık bir yüzle, heyecanlı, kocaman gözlerini çevrede gezdiriyordu. Yere çömelmişti ve kılıcını sanki kendini savunmak istiyormuş gibi tutuyordu elinde. Kazak Asteğmen'i ona yan yan yaklaştı, sanki arkasından dolaşmak istiyormuş gibi yaptı. Sonra birden döndü ve tabancasını zavallının kulağına boşaltıverdi. Çeçen ileri atılmak istedi ama başaramadı ve yere kapaklandı. Kazaklar soluk soluğa Çeçen ölülerini oraya buraya sürüklüyor, üzerinde buldukları silahları alıyorlardı. Bu kızıl saçlı Çeçenlerin de her biri bir insandı ve her birinin yüzünde kendine özgü bir anlatım vardı. Arabaya alınan Lukaşka durmadan Rusça ve Tatarca sövüp sayıyordu. Kesik kesik de sayıklıyordu.
''Yalan söylüyorsun. Ellerimle boğacağım seni. Elimden kurtulamazsın. Ana seni...''
Ama gücü bitmişti artık. Sesi kesiliverdi. Olenin dosdoğru eve döndü. Akşam öğrendiğine göre Lukaşka ölüm döşeğinde yatıyormuş. Bir Tatar ırmağın ötesine götürmüş onu. Otlarla iyileştirebilmek umuduyla. Ölüleri muhtarlık binasına götürdüler. Kadınlar ve çocuklar görebilmek için koşuyorlardı. Olenin evine döndüğünde iyice karanlık bastırmıştı. Bir türlü tanık olduğu olaylar gitmiyordu gözlerinin önünden. Ancak gece bastırınca kendine gelebilmişti. Pencereden baktı, Maryanka evden çıkmış, kilere gidiyor, evi derleyip toplamakla uğraşıyordu. Annesi üzüme gitmişti. Babası ise anlaşılan muhtarlık binasındaydı. Olenin kızın işini bitirmesini bekleyemedi, Maryanka'nın yanına gitti. Kız arkası ona dönük duruyordu. Olenin utandığı için böyle davrandığını düşündü. Maryanka, dedi. Bak Maryanka, yanına gelebilir miyim? Maryanka birden döndü. Gözlerinde biraz önce ağladığını gösteren yaşlar parlıyordu. Yüzü üzüntüsünden kıpkırmızıydı. Hiç sesini çıkarmadan mağrur bir tavırla bakıyordu. Olenin üsteledi. Maryanka, ben geldim. Bırak beni. Yüzünün anlatımı hiç değişmemişti. Ama gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Ne oluyorsun? Niçin böyle yapıyorsun? Maryanka kaba ve sert bir sesle ''Niçin mi? Kazakları öldürdüler, anladın mı? İşte onun için. Lukaşka'yı vurdular diye mi? Çekil git şuradan. Seni ilgilendirmez.'' Olenin yaklaştı. ''Maryanka, sana benden hiçbir zaman yarar yok. Olmayacak.'' Olenin yalvardı. ''Maryanka böyle konuşma. Defol git utanmaz.'' Maryanka bağırarak ayağını yere vurdu ve tehdit eder gibi yürüdü. Yüzünde öyle bir tiksinti, nefret ve kin vardı ki Olenin her şeyi anladı. Ondan hiçbir şey bekleyemezdi. Daha önce erişilmez bir kadın diye nitelemesinde de haklıydı. Bu kuşku götürmez bir gerçekti. Bir daha ağzını açmadı ve koşarak çıktı kızın evinden. 42. Eve döndükten sonra 2 saat hiç kıpırdamadan yattı karyolasında. Sonra bölük komutanına oradan karargaha gitti. Kimseyle vedalaşmadı. Ev sahibine olan borcunu da Van Yuşa aracılığıyla ödedi. Dosdoğru alayının bulunduğu kaleye yöneldi. Yalnızca Yeroşka dayı gelmişti onu geçirmeye. Birlikte içtiler, içtiler, durmadan içtiler. Tıpkı Moskova'dan ayrılışında olduğu gibi yine yüklü bir troika bekliyordu kapının önünde. Yalnız bu kez Olenin o zaman olduğu gibi kendi kendisiyle hesaplaşma gereğini duymuyordu. Burada yaptığı şeylerin saçma olduğunu, gerçek yaşamla bir ilişkisi bulunmadığını geçirmiyordu kafasından. Yepyeni bir yaşama başlayacağını düşünerek de avunamıyordu. Maryanka'yı eskisinden daha çok seviyordu. Fakat şunu da anlıyordu ki Maryanka onu hiçbir zaman sevemezdi. Yeroşka dayı,
''Hadi güle güle babam!'' diyordu. Bir sefere çıkıyorsun. Daha akıllı ol. Beni, şu ihtiyarı dinle. Bir akına ya da bu gibi bir şeye katılırsan Ben yaşlı bir kurdum. Her şeyi gördüm geçirdim. Ve eğer sana ateş edecek olurlarsa sakın kalabalığın arasına karışma. Oysa sizin gibi gençlerin hepsi hemen kalabalığın olduğu yere koşar yapışırlar. Daha güvenli bir yer olduğunu sanırlar. Oysa en güvensiz yer orasıdır. Asıl kalabalığın olduğu yere ateş edilir önce. Ben her zaman buna dikkat ederim. Yalnız başıma dolaşırım. İşte bir kez bile yara almadım. Oysa yaşantım boyunca neler görmedim ki?
Odayı toplamaya uğraşan Vanyusha,
"İyi ama sırtında bir kurşun var ya," dedi.
Yeroşka dayı,
"Kazaklar yaptılar o şakayı,"
diye karşılık verdi. Olenin, "Nasıl kazaklar?" diye sordu.
"Öyle işte, içmiştik. Vanka Sitkin adında bir kazak vardı. Eğleniyorduk, tak diye ateş etti. Tabancadan çıkan kurşun orama giriverdi. Onun armağanı."
"Nasıl, çok yandı mı canın?" diye sordu Olenin ve sonra uşağına döndü. "Hadi Vanyusha, daha çabuk olsana," dedi.
Ne diye acele ediyorsun? Dur da anlatayım. İşte böyle bir tane çaktı adam. Neyse, kurşun kemiği kırmamış. Orada kaldı. Ben de ona dedim ki, demek sen beni vurdun babam öyle mi? Ha, ne yaptın bana? Bunu sende bırakmam. Ismarla bakalım bir kova içki.
Olenin öyküyü pek dinlememişti. Nasıl, çok acıttı mı? Diye sordu yeniden.
Anlatıyorum işte. Bir kova içki geldi, içtik. Ama durmadan kan akıyordu. Bütün oda kana bulanmıştı. Burlak dede dedi ki, bak delikanlı ölecek. Ceza olarak getir bakalım bir kova daha. Hem de tatlı olsun. Aksi halde yargılarız seni. Daha içki getirdiler. Kör kütük sarhoş olduk.
Olenin yeniden, sen onu söyle. Canın çok yandı mı? Diye sordu.
Ne yanması? Sözümü kesmesene canım. Sevmem bunu. Dur da anlatayım. İçtik. Kör kütük sarhoş olduk. Sabaha kadar eğlendik. Sonra da ocağın yanında sızmış kalmışım. Sabahleyin bir uyandım ki bir türlü yerimden doğrulamadım.
Olenin tekrarladı. Çok yandı mı canın? Artık hiç olmazsa bu kez cevap alırım diye ummuştu Olenin.
Ben sana hiç canım acıyor dedim mi? Hayır, canım yanmadı. Ama yerimden kıpırdayamıyordum. Bir adım atacak kadar gücüm yoktu.
Olenin biraz da alay ederek, peki sonra iyi oldun mu? Diye sordu.
İyi oldu, evet iyileşti. Ama kurşun da orada kaldı.
Yeroşka dayı bunu söyleyerek gömleğini açtı, o dinç sırtını gösterdi. Kemiklerin arasında kalmış bir kurşun öteye beriye kayıyordu.
Bak, işte orada.
Olenin, ne olacak? Lukaşka yaşayabilecek mi? Diye sordu.
Onu Tanrı bilir ancak. Doktor yok burada. Çağırmaya gittiler.
Nereden getirecekler? Groznaya'dan mı?
Hayır babam. Sizin doktorlarınızdan değil mi? Eğer ben çar olsam doktorların hepsini kılıçtan geçirirdim. Yalnızca kesmesini bilirler. Bizim Baklaşev'in ayağının dibinden kesiverdiler, adamlıktan çıkardılar. Hepsi aptal onların. Şimdi Baklaşev ne işe yarar? Hayır babam. Dağlarda gerçek doktorlar vardır. Girçik adlı bir arkadaşım vardı. Savaşta yaralanmıştı. Sizin doktorlar iyi olmaz deyip başlarından attılar. Ama dağdan sahibi getirdiler. O iyileştirdi. Ah babam. Onlar otları iyi bilirler.
Olenin, bunlar saçma sapan konuşmalar, dedi. Ben size karargâhtan bir doktor getiririm. Daha iyi olur.
İhtiyar, saçmaymış, diye alay etti. Aptallar, ah aptallar. Saçmaymış, doktor getirecekmiş. Eğer doktorlarınız işe yarasalardı, bütün Kazaklar ve Çeçenler size giderlerdi. Oysa sizin subaylar, alay komutanlarınız bile dağlardan doktor getirtiyorlar. Her şeyiniz yapmacıklık.
Olenin karşılık vermedi. Çünkü eskiden yaşadığı, şimdi de dönmek üzere olduğu o çevrede her şeyin sahte olduğuna kendisi de inanıyordu. Sözü değiştirdi. Lukaşka nasıl? Gidip gördün mü? Diye sordu.
Evet, yatıyor işte ölü gibi. Ne yiyor ne içiyor. Yalnızca vodka içebiliyor. Ama onun da yararı yok. Yazık oldu delikanlıya. Çok iyi bir gençti. Benim gibi yiğitti. Bir kez ben de ölecektim az daha. Başıma kadınlar toplandılar. Ağladılar. Hep ağladılar. Ateşler içinde yanıyordu başım. Beni kutsal tasvirlerin altına yatırmışlardı. Olduğum yerde yatıyordum. Başımda Ocağın üzerinde trompetler çalınıyor. Küçücük trompetleri durmadan çalıyorlar. Beni uyutmamak istiyorlar. Bağırıyorum onlara ama büsbütün arttırıyorlar gürültüyü. Kadınlar bir de papaz getirdiler başıma. Beni gömdürmek istiyorlardı. Ona anlatıyorlar. İçki içerdi, kadınlarla eğlenirdi, ruhunu mahvediyordu. Perhizi bozar, balalayka çalardı. Bana günah çıkar dediler. Ben de çıkarmaya başladım. Papaz ne sorarsa hep günahkar olduğumu söyledim. Balalayka'yı sordu. O işte de günahkarım dedim. Peki o Allah'ın belası alet nerede dedi. Onu göster bize, paramparça et diyorlar. Balalaykamın olmadığını söyledim. Oysa izbuşkamda bir ağın altına saklamıştım. Ne kadar arasalar bulamayacaklarını biliyorum. Böylece beni rahat bıraktılar. Kendi başıma. Ama ölmedim işte. Ayağa kalktım yine. Sonra da öyle bir balalayka çaldım ki. Dur bakalım, ne diyordum diye sürdürdü konuşmasını. Dinle sözümü. Savaşta kalabalıktan hep uzak dur. Yoksa öyle bir vururlar ki. Sana acıdığım için söylüyorum. Doğrudur bu. Benim gibi içkicisin. Seviyorum seni. Sizin arkadaşlar hep tepeye tırmanmayı severler. Bir ara bizde biri oturuyordu. Rusya'dan gelmişti. Hep tepelere tırmanmayı severdi. Hep tepelerde dolaşırdı. Garip bir biçimde tepelere holka diyordu. Bir tepecik görmesin. Hemen atını dört nala oraya sürerdi. Bir kez yine öyle bir tepeye çıktı. Atın sırtında sevinçle çevreye bakındı. İşte tam o sırada bir Çeçen ateş ediverdi. Öldürüverdi adamcağızı. Ah o Çeçenler yok mu? Ayçiçeği tarlaları arasında öyle ustaca kurşunu atarlar ki. Benden bile iyi atanlar vardır. Birini öldürdüler mi öyle kızıyorum ki. Kimi zaman sizin askerlere bakar şaşarım. Ne budalalık. Hep bir arada yürürler. Yakalarında kırmızı bir kumaş dikerler üstelik. Böyle olunca da ateş eden nasıl vuramasın? Birini vurdukları zaman hemen onu sürüklerler ve yerine bir başkasını geçirirler. Böyle size budalalık. İhtiyar başını sallayarak tekrarladı. Ne budalalık? Dağılsalar, teker teker yürüseler ya, doğrusu budur. Sen böyle yap, olur mu? Oli'nin yerinden kalktı, sofaya doğru yürüdü. Teşekkür ederim sana, dedi. Hadi, hoşça kal dayı. İnşallah yine görüşürüz. İhtiyar yerde oturuyordu. Kalkmadı. Hiç böyle vedalaşma olur mu? Aptal, ah aptal, dedi. Tanrım şu insanlar nasıl oldular? Bu kadar arkadaşlık ettik. Tam bir yıllık dostluğumuz var. Şimdi kalk, hoşça kal de ve çık git. Seni severim. Sana çok acıyorum. Biliyorum, çok acı çekiyorsun. Her zaman yalnız, tek başınasın. Ama böyle çok sevimsiz oluyorsun. Bazen uyumuyor, hep seni düşünüyorum. Hep acıyorum sana. Bak şu şarkı nasıl diyor? Çok güç sevgili kardeşim. Yabancı bir yerde yaşamak. İşte sen de böylesin. Oren'in yeniden, hadi hoşça kal, dedi. İhtiyar yerinden kalktı ve elini uzattı. Oren'in sıktı ve yürümek istedi.
Yüzünü uzat bana, dedi ihtiyar.
Yeroşka dayı kalın elleri arasına Oren'in başına aldı, ıslak bıyıkları ve dudaklarıyla üç kez öptü. Ağlıyordu.
Seni severim. Hadi güle güle.
Oren'in arabasına oturdu. İhtiyar içten gelen gözyaşlarını tutamıyordu.
Demek öyle ha? Gidiyorsun, dedi. Hiç olmazsa bir hatıram olsun babam. Filintayı bırak. Senin iki tane var nasıl olsa.
Oren'in tüfeğini çıkartarak ona uzattı. Banyuşa, bu ihtiyara o kadar çok şey verdik ki, diye homurdandı. Ne versen az derler. İhtiyar dilenci işte. Ne biçim insanlar. Böyle söyleyerek paltosuna sarındı ve arabanın önündeki yerine oturdu. İhtiyar,
sus sen domuz,
dedi gülerek.
Öf, amma da cimriymiş.
Bu sırada kilerin kapısından Maryanka çıktı. İlgisizce arabaya baktı. Başını önüne eğerek evine girdi. Vanyuşa gözlerini kırpıştırarak lafil, yani kız işte, dedi ve aptal aptal güldü. Oli'nin öfkeyle hadi sür arabayı, diye bağırdı. Yeroşka dayı arkalarından bağırıyordu.
Güle güle babam, güle güle.
seni her zaman anacağım.
Olenin başını çevirerek geriye baktı. Yeroşka dayı, Maryanka ile anlaşılan kendi işlerinden konuşuyordu. Ne ihtiyar ne de genç kız dönüp peşinden bakmıyordu. Kitabın sonu. Yazan Lev Tolstoy. Çeviren Ahmet Ekeş. Seslendiren Sezai Mert Adam.